Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Fakirli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 12 Hazar 1401, Hicri Gameli 8, Cemadül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 3 Aralık 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Heft Evrenk, Dünya Engelliler Günü ve Nur'a Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, şehit kanlarıyla kurulan üniversite devrime zarar veremez dedi. Mustafa Taceddin'i deniz kuvvetlerini kazanımları düşmanı korkuttu dedi. Emir Abdullahyan, Tahran diyaloğu en iyi seçenek olarak görüyor ifadesini kullandı. İran, Pakistan'ın Kabil'deki büyükelçine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Kenani, insan haklarının birçok suçlu devletin oyuncağı haline geldiğini söyledi. İslam Cihat Hareketi, işgalci rejimin Batı Şeria'daki cinayetlerinin cevapsız kalmayacağını bildirdi. Türkiye Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 491 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatimi, dünkü Cuma namazı hutbelerinde şehit kanlarıyla kurulan üniversiteler devrime zarar veremez dedi. Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Kazım Sıddıkî, 7 Aralık öğrenci gününü tebrik ederken son dönemde bazı üniversitelerde yaşanan saygısızlığa dikkat çekerek şöyle dedi. Üniversiteler şehitlerin adı ve kanıyla kurulmuştur. Dolayısıyla bu tür olaylar devrimi etkilemeyecektir. Tahran'da Cuma namazı hatibi ayrıca sözlerine şöyle devam etti. Amerikalıların ordudan, kültüre, uluslararası ilişkilerden meclis seçimlerine kadar ülkenin bütün işlerini eline almasının ardından öğrenci hareketi İslam bayrağını dalgalandırmış ve bazı kişiler çeşitli olaylarla üniversitenin kutsallığını çiğnemişlerdir. Çünkü üniversite öğrencilik görevlerini her zaman Velayet-i Fakih bayrağı altında yerine getirir. İran İslam Cumhuriyeti sahip olduğu tecrübeler, sahip olduğu karmaşık ve tehlikeli tesislere 43 yıldır tüm şer ve emperyalist güçlerin karşısında durmuş bu günlere gelmiştir. Düşmanın oyunlarını her zaman bozmuştur diyen Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran milleti emperyalist tüm oyunları bozdu ve tehditleri fırsata çevirdi. Çünkü bu millet tüm milletin tek ruh, tek bilge, güç ve tek atan kalp olduğuna inanıyor.
İran Deniz Kuvvetleri Harekat Yardımcısı Tuamiral Mustafa Taceddin'i Deniz Kuvvetleri'nin kazanımlarına atıfta bulunarak donanmanın teçhizatı ve elde ettiği kazanımlar ve başarıların düşmanı panikletlediğini söyledi. İran'ın güneyindeki Kerman'da cuma namazından önce cemaate hitaben konuşan Mustafa Taceddin'i İran Deniz Kuvvetleri'nin stratejik ve hassas bölgelerdeki güçlü varlığının düşmanlara kafasını karıştırdığını söyledi. Tuamiral Taceddin'i İran'ın askeri alanda her boyutta önemli ilerlemeler ve kazanımlar kaydettiğini ve bu durumun ülkenin gücünün artmasına vesile olduğunu söyledi. İran Deniz Kuvvetleri Harekat Başkan Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. Donanmanın teçhizatı ve yetenekleri ona Fars Körfezi'nde ve uluslararası açık sularda yetki vermiş ve bu önemli bir caydırıcı etki yaratmıştır. 28 Kasım İran'da Deniz Kuvvetleri günüdür.
İran İslam İnkılabı rehberinin devrim muhafızlarındaki temsilcisi Hucetul İslam Abdullah Hacı Sadık'ı küresel emperyalizm İran İslam devrimiyle yüzleşmekten hayal kırıklığına uğradı. Bu yüzden kör eylemlere ve korkakça suikastlere başvurdu dedi. Cuma günü nükleer ve savunma bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü töreninde konuşan Abdullah Hacı Sadık'ı şöyle dedi. Bu yüksek rütbeli şehit bilim ve bilginin gücünü ek olarak imanın gücünü de kazanmıştı. Bu yüzden o İranlı gençler için bir rol modelidir. İslam İnkılabı rehberinin devrim muhafızlarındaki temsilcisi Şehit Fahrizade'nin nükleer bilim ve ilmin yanı sıra fedakarlık ve direniş kültürünü öğrencilerine aktardığını, düşmanın kendisine dayanamayacak hale gelene kadar kendisini tedirgin ettiğini belirtti. İslam İnkılabı'nın 43 yıllık inişli çıkışlı bir süreçten geçtiğini belirten İslam Devrim Muhafızları Birliği'ndeki temsilcisi ayrıca şunları vurguladı. Bilimin ve imanın gücüyle küresel emperyalizm kısa sürede yıkılacaktır. Hasaber Ajansı'nın haberine göre Fahrizade'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü töreni, dün öğleden sonra bir grup askeri ve ülke yetkisinin katılımıyla İmamzade Salih bin Musa Aleyhisselam'ın türbesinin yakınına gerçekleştirildi. İran'ın seçkin nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend'in Absert bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit oldu.
İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmesinde Tahran'ın diplomasi ve diyaloğu en iyi seçenek olarak gördüğünü belirterek İran, diğer seçenekler karşısında asla elini kolunu bağlamayacaktır dedi. Hüseyin Emir Abdullayan, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ukrayna'daki savaşla ilgili gelişmelere dair ilkeli görüşünü açıklayarak bu savaşın kökenini NATO'nun doğuya doğru genişleme politikasındaki yanlışlıkta değerlendirdi ve Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya silah göndermesini Batı'nın silah yardımını meşrulaştırmak amacıyla asılsız bir suçlama olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Tahran'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için sürekli çaba gösterdiğini vurguladı ve Avrupa'da sürdürülebilir barış çağrısında bulundu. Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki iç gelişmelere de işaretli, Amerika ve birkaç batılı ülkenin yanlış bilgiler kullanarak ve uluslararası mekanizmaları kasten suistimal ederek İran'da isyan ve terörü teşvik etme alanındaki eylemlerini anlattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bölgesel diyalogların sürdürülmesine vurgu yaparak Tahran'ın Ukrayna'daki savaşı durdurma çabalarının ateşkesi ve sorunun çözümüne yol açmasını umduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran'ın İran içindeki olaylarla ilgilenmek için ulusal bir komite kurma girişiminin de memnuniyetle karşılanan bir adım olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bölgenin ve dünyanın sorunlarını çözmenin doğru yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu vurgulayarak Yemen'deki siyasi krizin çözümünde İran'ın oynadığı rolü takdir etti. Tahran'ın bu alandaki rol oynamaya devam etmesini istedi.
Rus heyeti başkanı Mihail Ulyanov, İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarının nükleer anlaşmayla ilgili olarak görüştüklerini bildirdi. Erna'ya göre Ulyanov, Cuma günü Twitter'da bir mesaj yayınladı ve şunları yazdı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakırikeni nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ihtimalini gözden geçirmek için Cuma günü Moskova'da bir araya geldi. Bu toplantının içeriği hakkında daha fazla açıklama yapmadı. Viyana'da aylarca süren yoğun görüşmelerin ardından yaptırımların kaldırılması müzakereleri öyle bir aşamaya geldi ki Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmayı ihlal eden bir taraf olarak İran'ın makul taleplerini ve istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmanın oluşturulması için gereklilikleri kabul ederse nihai anlaşmaya varılacaktır. Viyana'da aylarca süren müzakere deneyimi Beyaz Saray'ın iç sorunlar ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle nükleer anlaşmaya dönme kararı alma gücünün olmadığını kanıtladı ve bu bakış açısıyla suçlama taktiklerine başvurdu. İran İslam Cumhuriyeti Amerikan tarafının gerçekçi davranması halinde Viyana'da anlaşmaya varılabileceğinin altını çiziyor. İran'ın üzerinde düşündüğü anlaşma yaptırımları olabildiğince kaldıracak bir belge ve bunun uygulanmasından bölgede faydalanacak.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Ali Bahreyn'i yeni insani krizler İran'daki Afgan göçmenlerin sorunlarının ihmal edilmesine neden olmamalıdır dedi. Ali Bahreyn'i dün Uluslararası Göç Örgütü Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Afganistan'daki mevcut durum bazı zengin ülkelerin emellerinin ve kıtalar arası askeri müdahalelerinin menşe, geçiş ve ev sahibi topluluklardaki göçmenlerin yaşamlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını açıkça göstermektedir. Ali Bahreyn'i uluslararası kuruluşları yıllardır düzelmeyen insani duruma dikkat çekmemekle eleştirdi ve İran son 4 yıldır uygulanan hukuka aykırı tek taraflı yaptırımlara rağmen onlarca yıl Afgan göçmenlere hizmet sunma çabalarından vazgeçmedi, dedi. Bu rapora göre İran okullarına 700 binden fazla Afgan öğrenci kayıt yaptırdı ve bunların 380 bini İran'da belgesiz Afgan uyruklu'dur. Vatansızlıkla mücadele çerçevesinde İranlı anneler ve İranlı olmayan babaların 10 binden fazla çocuğuna İran vatandaşlığı verildi.
İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı bilimsel kazanımların İslam ülkelerinde ticarileştirilmesi için gerekli altyapını oluşturmasına vurgu yaptı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bilim ve teknoloji alanındaki üst düzey yetkililerinin OIC-15 başlığıyla 2 gün süren toplantısında konuşan Peyman Salihi, elde edilen önemli kazanımlara değindi ve şunları kaydetti. Sadece bilim üretimi ülkelerin ilerlemesine yol açamaz. İran'ın son birkaç 10 yıldır bilimin gelişmesinde önemli adımlar attığı bilimsel bulguların ticarileştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması gerekir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bilim ve teknoloji alanındaki üst düzey yetkililerinin OIC-15 başlığı altında 2 günlük toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi. Bu bilimsel etkinliğin açılış toplantısı cumartesi günü İslamabad'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Daimi Komitesi Sekreteriyası'nda gerçekleşti ve üst düzey yetkililerin kapanış toplantısına İran Bilim Bakan Yardımcısı da katıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Pakistan Büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Nasır Kenani, masum Afgan vatandaşlara yönelik terör saldırılarının devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Kenani ayrıca Afganistan'ın Semengan vilayetinde bir okula düzenlenen saldırı ve ayrıca Afganistan İslam Partisi'nin ofisine düzenlenen saldırılara temasla şöyle dedi. Devam eden terör saldırılarının sonucu bu ülke ve bölge halkının çıkarlarına aykırı olan Afganistan'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü terörle etkin bir şekilde mücadele etmek için ortak bölgesel işbirliğine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Filistinli bir gencin Siyonist rejim askerleri tarafından alenen kurşunlanarak şehit edilmesinin küresel bir tepkiyi hak ettiğini belirterek insan hakları birkaç suçlu hükümetin oyuncağı haline gelmiştir dedi. Nasır Kenani, Cuma gecesi attığı tweet'te şunları yazdı. Filistinli genç Ammar Hamdi Muflih'in Siyonist rejim ordusunun doğrudan birkaç kurşunuyla halkın içinde şehit edilmesi küresel bir tepkiyi hak ediyor. Ancak Siyonist cani rejimin günlük cinayetleri insan hakları savunucuları tarafından kınanmadığı gibi bu cinayetleri gerçeği ortaya çıkarma heyetinin de kurulmadığını söyledi.
Öte yandan Filistin İslam Cihat Hareketi Sözcüsü Tarık Selmi, direniş Filistin halkını desteklemekten vazgeçmeyecek ve işgalci rejim bu cinayetin bedelini ağır ödeyecek dedi. Filistin yönetimi Başbakanı Muhammed Ashdiye de uluslararası toplumdan terör rejimi İsrail'in Batı Şeria'daki cinayetlerinin devam etmesini önlemesi gerektiği çağrısında bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre sadece son 72 saatte 10 Filistinli Siyonist güçler tarafından şehit edildi.
Bu arada Avrupa Birliği, Cuma gecesi işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Siyonist şiddetin artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
Öte yandan Hamas hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh, işgal rejimi İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlerin serbest bırakılması gereğinin altını çizdi. Filistinli kaynaklara göre Siyonist rejim cezaevlerinde 131'i kadın, 175'i çocuk olmak üzere yaklaşık 4500 Filistinli esir bulunuyor ve bunların 700'den fazlası geçici olarak tutuluyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatında herhangi bir tahdit yok. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam edecek dedi. Akar, mücadelenin en son terörist etkisi hale getirilinceye kadar süreceğini anlattı. Terörü kaynağında yok etme anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Akar şöyle dedi. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarımız devam ediyor. 491 terörist bu zamana kadar etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yaptığımız çalışmalarda açık bir alan kalmıştı. Pençe Kilit o alanı kapatacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Tel Tamir Eyaletugay sorumlusu Kemal Pirkol adlı İbrahim Muhammed Nasır Suriye'de etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Nasır bölge halkından olması itibariyle Barış Pınarı Harekat Bölgesi sınır hattını çok iyi biliyor ve gerçekleştirdiği sızma girişimleri sınır güvenliğini tehdit ediyordu. Öte yandan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK-YPG üyesi Can Feda Almankod adlı Azat Öngüç, Türkiye'ye girmek için saklandığı tır dorsisinde yakalandı.
Öte yandan Türk savaş uçaklarının dün Kuzey Irak'ta Süleymaniye vilayetine saldırma sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Irak hükümeti ve yetkilileri defalarca Türkiye'den Kuzey Irak'taki saldırılarına son vermesini ve güçlerini geri çekmesini istedi.
Amerika'nın ülke dışındaki gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi.
Rusya Kamuoyu Yoklama Merkezi Cuma günü yayınladığı raporda halkın devlet başkanı Putin'e olan güven düzeyi son bir haftada %6 oranında azalarak %78.1'e düştü dedi.
Ve Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Güney Kore milli takımları bir sonraki tura yükseldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah haber bültenimiz burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Siyonistlerin uluslararası toplumun pasifliği sayesinde cinayetlerine devam etmesi etrafında. Filistinlere yönelik Siyonist saldırganlık, uluslararası toplumun eylemsizliğinin gölgesinde devam ediyor. Son birkaç aydır Siyonist rejimin Cenin ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları yoğunlaşmış ve bu saldırılarda onlarca Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Bu saldırıların devamında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kampına Siyonist güçler tarafından düzenlenen saldırıda iki Filistinli genç şehit oldu, üç kişi de yaralandı. İsrail askerleri Cuma sabahı da Nablus'a saldırarak bir Filistinli'yi yaraladı. Siyonist İsrail'in cinayetlerinin devam etmesinin çeşitli sebepleri var. Görünen o ki mevcut durumda asıl etken Katar'daki Dünya Kupası fırsatını değerlendirmek. Artık dünya kamuoyu Katar Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Siyonist rejim dünya kamuoyunun ilgisini çeken konuları Filistin'e yönelik sert siyasetlerini uygulamak için fırsat olarak kullandığını her zaman göstermiştir. Siyonistlerin şiddetinin bir diğer sebebi de bölge kamuoyundaki nefreti fark etmiş olmalarıdır. Dünya Kupası'nda özellikle Arap dünyasında kamuoyunun Siyonist rejim İsrail'e karşı olduğu ve bu rejimin bu konuya son derece kızgın olduğu ortaya çıktı. Siyonist rejim İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Oren Hasun, Katar'daki Dünya Kupası'nda İbrani Yahudi gazeteci ve muhabirlerin yaşadığı tatsız deneyim hakkında şunları söyledi. İsraillerin Katar'da sevilmediği bana ispatlandı. Aslında Siyonistler öfkelerinin öcünü Filistinlerden çıkarıyorlar.
Diğer bir etken ise Siyonist rejimin özellikle de son iki yıldır Filistin'e yönelik politikalarını daha rahat sürdürebileceği kanaatine varmasıdır. Hem büyük güçler Siyonist rejimin cinayetlerine sessiz kalarak destek vermişler hem de son iki yılda Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleşmesiyle birlikte bu suçlar karşısında ya sessiz kalmışlar ya da pasif bir şekilde ilerleyerek kendilerini sözlü duruşlar sergilemekle sınırlamışlardır. Bu bağlamda Arap parlamentosu Siyonist rejim tarafından Batı Şeria'da tansiyonun tırmandırılmasını kınadı ve durumun yeni bir aşamaya taşınması ile bölgede barış ve güvenliğin tehdit edileceği uyarısında bulundu. Diğer önemli bir faktör de Filistinli grupların bilinçlenmesi ve Siyonistlerin suçlarıyla baş etmenin tek yolunun direniş olduğu sonucuna varılmasıdır. Özellikle son bir yılda Filistinli gruplar işgal altındaki topraklarda dahil olmak üzere Siyonistlere karşı çok sayıda direniş operasyonu gerçekleştirdi. Siyonist rejim suçlarını tekrarlayarak direniş operasyonlarının devam etmesini aklı sıra engellemeye çalışıyor. Tel Aviv algısı Filistin direniş operasyonlarını tekrarlanan suçlarla durdurabileceği yönündedir. Ancak bu algı yanlıştır çünkü direniş operasyonlarındaki artış bir yandan işgalci Siyonist rejim tarafından tekrarlanan suçların sonucu, diğer yandan da farklı Filistinli grupların direniş operasyonları yürütmek için fikir birliğine dayanmaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ukrayna'nın NATO hayalleri etrafında. Slovenya Dışişleri Bakanı geçen hafta NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili olarak Ukrayna'nın NATO'ya katılımının şu anda NATO üyeleri tarafından tartışılan bir konu olmadığını duyurdu. Böylece Amerika ve NATO'nun vaatlerine güvenip Rusya'nın karşısına çıkmanın ne kadar yanlış olduğu şimdi daha iyi anlaşıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliğinde 29 ila 30 Kasım çarşamba günü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirilirken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın Ukrayna'nın tekliflerini reddettiğini duyurdu. Bükreş'te NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısına katılımına karşı çıktığını duyurdu. NATO üye devletlerinin Ukrayna'nın bu batılı askeri örgüte katılımı konusunu NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getirmeyi reddetmesi, 2008'den bu yana Kiev hükümetine bu konuda verilen birçok sözle aykırıdır. Aslında Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusu bu ülkedeki mevcut savaşın önemli sebeplerinden biri haline geldi. Rusya, Batı tarafından kışkırtılan bu eylemi ulusal güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak görmektedir. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Alexander Vendiktov, Ukrayna'nın NATO'ya hızlı üyelik talebinin aslında siyasi bir propaganda olduğunu belirtti. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusu NATO'nun Avrupalı ve Amerikalı liderleri tarafından gündeme getirildi ve bu şekilde Ukrayna liderlerinin bu talebi sürdürmeleri için çifte motivasyon yarattı. 2008'deki Bükreş zirvesinde NATO üye devletlerinin başkanları NATO'nun doğuya doğru genişleme politikası doğrultusunda Rusya'ya yakın iki ülke olan Ukrayna ve Gürcistan'a katılma hakkı tanıdıkları kararlarını açıkladılar. O zamandan beri bu konu özellikle Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği Rusya ile NATO arasındaki çekişme ve gerginlik konularından biri haline geldi. Ukrayna liderleri açısından bunun gerçekleşmesi Ukrayna'nın Batı bloğuna entegrasyonu ve özellikle Rusya'dan gelen dış tehditlere karşı kilit bir güvenlik garantisi oluşturması yönünde önemli bir adım anlamına geliyordu. Batı'nın Ukrayna'ya NATO üyeliği konusunda verdiği birçok söze, hatta son yıllarda Ukrayna'yı bu alanda pratik adımlar atmaya teşvik etmesine rağmen, örneğin ülke anayasasında yapılan değişiklikler gibi adımlara zorlamalarına rağmen ancak uygulamada üyeliği yönünde olumlu bir adım atılmadı.
Bu bağlamda NATO üyeleri arasında mutabakat bile söz konusu değil. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin bu ittifakın 30 üyesinin tamamının mutabakatını gerektirdiğini vurguladı. Stoltenberg Ukrayna'ya kesintisiz ve kararlı destek vermeye azimli olduğunu iddia etse de bunun NATO'yu Rusya ile çatışmanın taraflarından biri yapmadığını da vurguladı. Son 30 yılda NATO ve Amerika Rusya'yı çevrelemek ve kuşatmak amacıyla sürekli bir genişleme süreci izlemiştir ve temel olarak Ukrayna'daki savaşın ana nedenlerinden biri Batı yönelimli hükümetin buna ısrarı olmuştur. Rusya bunu defalarca ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak ilan ederken hatta Aralık 2021'de NATO ve Amerika'ya teklifler sunarak bu sürecin durdurulmasını ve NATO güçlerinin 1997 sınırlarına geri dönmesini talep ederken, yani Doğu Avrupa ülkelerinin üyeliği talepleri ve bu askeri teşkilat içinde bir merkez haline gelmesi durumu karıştırmıştır. Bu aslında Moskova'nın Batı'ya verdiği son ultimatumdu ve NATO ve Amerika'nın saldırgan duruşu nedeniyle Rusya'nın Batı'nın senaryolarının gerçekleşmesini engellemek için 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının zemini hazırlanmıştı. Şimdi Ukrayna'daki savaşın 10. ayında ve bu ülkeye ciddi insani ve maddi kayıplar verilmiş bir durumda NATO'nun Kiev'in talebini, yani NATO'ya üyeliği talebini bu askeri ittifakın dışişleri bakanlarının gündemine sokmayı reddetmesi gündeme gelmiştir. Amerika ve NATO'nun vaatlerine güvenip Rusya ile yüzleşmek ne kadar yanlış olduğu da şimdi ortaya çıkmış görünüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şems'i 12 Haziran 1401 Hicri Kamiri, 8 Cemadül Evvel 1444 ve miladi 3 Aralık 2022 Cumartesi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Haziran 1358'de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, İran halkının kahir çoğunluğunun oyu ile onaylandı. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, İslami değerler ve öğretiler, sosyal adalet ve insanların haklarına riayet edilmesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu meclis birçok İslam bilgini ve önde gelen alimlerin üye olması ve başta Ayetullah Beyşli olmak üzere değerli şehitlerin gece gündüz demeden yoğun çabaları ile ve İmam Hümeyni'nin bu mecliste onaylanan yasaların %100 İslami olması gerektiğine dair vurgu yapması üzerine 4 aydan az bir sürede hazırlandı. Bunun ardından İran Anayasası referandum için millete sunuldu ve 1358 yılının 10 ve 11 Haziran günlerinde seçimler düzenlendi. İran'ın Müslüman halkı %99.5 olumlu oy ile İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nı nihai bir şekilde onayladılar ve ardından İmam Hümeyni Anayasası'nın yürütülmesini sağladı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Haziran 1365'te rahmetli İmam Hümeyni'nin mütecaviz Saddam rejimine karşı savaşta askeri güçlerin temin edilmesi dahilindeki çaresi üzerine on binlerce gönüllü güç bu çağrıya yanıt vermek amacıyla 100 bin kişilik Muhammed Resulullah güçleri olarak savaş cephelerine gittiler. Gönüllü güçlerin savaş cephelerindeki varlığı İran milletinin ilahi gücünü gözler önüne sermiş oldu ve bu hamaset dolu hareket İslam düşmanlarının paniğe düşmelerine sebep oldu. 100 binlik Hazreti Muhammed Tugay'ı ve eğitim görmüş kalabalık grupların savaş cephelerine gönderilmeleri İslam İran'da büyük bir coşku ve şevke yol açtı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Haziran 1366'da İran İslam Cumhuriyeti tarafından üretilen ilk balistik füze Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı zorunlu savaş cephelerinde başarıyla denendi. İran bu denemede büyük başarıların altını imzalayarak İran topraklarının korunması için askeri kabiliyetlerine gözler önüne sermek yönünde adım attı ki savaştan sonraki yıllarda İran uzmanların yardımlarıyla büyük bir gelişme kaydetti. İran'ın bu aşamada kendini yeterlilik çabası ülkenin coğrafi sınırlarını güvence altına almak için başarılı bir girişimdi ve bu İslam düşmanlarının kalplerinde korku yaratarak İslami düzene baskı yapmayı düşünen herhangi bir saldırgan için potansiyel bir tehdit ve caydırıcılık yarattı. On yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Haziran 1391'de İran'ın önde giren psikometrik biliminin babası lakabını alan Doktor Haydar Ali Human vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evreng adlı programımızın 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Önceki sohbetimizde İran'daki Beluçi müziğinden biraz bahsettik ve bu bölgenin bazı müzik aletlerini tanıttık. Bugünkü sohbetimizde ise Beluçi müziğinin farklı türleriyle tanışacağız.
Birlikte dinleyelim.
İlk önce Maşallah Bamer'in sesiyle Salavat Ber Muhammed parçasını dinleyelim.
Müzik insanların kültür ve kimliğinden ayrı olmayıp bir çözgü ve argaç gibi iç içe ve ayrılmazdır. Beluç müziği, Beluç kültürü gibi zengin ve verimlidir. Beluç kültürü gibi bu kavimler arasındaki müzik cömertlikle doludur ve cömertlik Beluç şarkıcılarının melismalarında iyice duyulabilir. Bitme korkusu olmaksızın dinleyiciye bol bol sunulan melismalar. Beluç müziğinin önde gelen çağdaş müzisyenlerinden Pirbeş Sahibdad, Feyz Muhammed Beluç, Din Muhammed Zengşahi ve İbrahim Askani sayılabilir.
Beluç müziği yaşamı boyunca anlatım ve icra şekli kalitesine dayalı olarak bazı temel çizgileri takip etmiştir. Bunlar arasında soft tarzını sayabiliriz. Soft, şarkıyla beraber olan mutlu ve neşe verici müziklerden ibarettir. Soft'un şarkıları daha çok aşk kavramları ve doğanın güzelliği hakkındadır. Ve bunlarda coşkuyu, neşeyi, gençliği ve dinçliği hissedebilirsiniz. Bu tür şarkıları genellikle erkekler söyler ve bir grup kadın da son bendi tekrar eder. Soft müziği birkaç çalgıyla çalınır. Bu çalgılar arasında kıy çek sesi mutlaka duyulur. Soft müziğinde fazla çeşitlilik yoktur. Genellikle bir form düzenli olarak tekrarlanır ve monotondur.
Ancak soft'un şarkısı müziğinin aksine çeşitlidir ve kavramları bol anlamlıdır. Bu nedenle soft'a şarkının müzikten daha önemli olduğu ruhsal ihtiyaçların ve aşk sürüklenmelerinin ifade edilmesinde daha etkili bir rol oynadığı söylenebilir. Telli, vurmalı ve üflemeli çalgılar dahil Beluç müziğinin enstrümanlarının çoğu soft müziğinde kullanılır. Sorud, bencu, robab, tenbirek, doneli, nel, doholek, kuzek ve kenciri.
Şimdi Kambiz Salih Zehin'in sesiyle Naz Hosni Vala'yı dinleyeceksiniz.
Thank you.
Kambi Salih Zehi'nin sesiyle Naz Hüseyin Vala adlı İran Şehr ve Nik Şehrin Soğutunu dinlediniz.
Beliç müziğinin bir başka türü de destansı veya şairsel müziktir. Bu müzik Şervendi gibi başka isimlerle de bilinir. Aslında şairsel müzik Beluçistan müziğinin atan kalbidir. Bu müzikte okunan şiirler ve çalınan zehironklar Beluç müziğinin ve kültürünün kimliğidir. Şairsel müziğin öneminin en önemli nedenlerinden biri de şiirlerinin ve sözlerinin tema ve içeriklerinin çok geniş olmasıdır. Bu tür müziklerde destansı, aşk, mezhebi, etnik, savaşsal ve öğüt öğretici hikayeler duyulabilir. Yaygın aşk hikayelerinden Şeyh Murid ve Haniye, Şehdad ve Mehnaz'ı, Kiya ve Sedu'yu, destansı hikayelerden Hemel Cihend şiiri ve mezhebi hikayelerden Peygamberin mucizelerini sayabiliriz.
Tahran Radyosu. İlginç olan şairsel müzikte sorut ve temburek enstrümanı olmak üzere sadece iki enstrümanın kullanılması. Bu müzikte şarkıcıya şair denir ve genellikle molla veya pehlivan lakabıyla hitap edilir. Şairin kendisi de hem sorut çalgısı hem temburek çalgısı olabilir. Bu tür müzikte önde gelen şarkıcılar arasında hem sorut çalan hem de şair olan pehlivan Bolend, pehlivan Dadin, pehlivan Berekete veya tembirek çalan ve en iyi çağdaş şairlerden olan Molla Kemalhan, Molla Gulam Kadir Rahmani, Molla Kadir Behş, Molla Musa ve Lali Behş Peyke değinebiliriz.
Müziğe bir zihrukla başlanır. Ardından alt akortta ritmik bir müzik çalınır ve yavaş yavaş birkaç dakika sonra hem enstrümanların akordu hem de müziklerin temposu yükselir. Bu müzik tarzında şiir birkaç saati bulabilir, hatta ilk gecede bitmeyebilir ve şiirin devamı ertesi güne ertelenir.
Şimdi Şiiri Peygamberi adlı şairsel müziğin güzel melodisini dinleyeceksiniz.
استغان من تحت مدينه يا كي مدينه غا كوتين كهتا بل مبدا فرنان سو چار وات كا كبيا م باشل تان كان مني كلام گوشا زين امنا ما وتينو يي كپال پروشا داشتیان کجاتیانو یه بگالی شروشا چل سواد جمبوتان یه تیاریان وجانان گنوتا مهدی ماریان مهدرتا رخصت کو سخاریا.
Beluçi şairsel müzik türlerinden Şiiri Peygamber'i dinlediniz. Bunu dinlemekten zevk almış olmanızı umut ediyoruz.
Beloç müziğinin diğer türleri arasında Beloçistan'ın mistik müziği olan net ve gazelden bahsedebiliriz. Bu müzikteki ana çalgılar günümüzde de hala kullanılan rubab ve temburektir. Bu müzikte Mevlana, Hafız, Cami, Hüsrev Dehlevi, Şeyh Osman Mervendi'nin mistik şiirleri ile mistiklerin ve yerel şairlerin şiirleri kullanılmaktadır. Bu müzik türü Hazreti Mehdi'nin doğumu günü olan 15 Şaban'da başta olmak üzere imamların doğum günleri gibi özel günlerde icra edilir.
Şimdi de Kadir Behç ve Kerim Behç Nuri'nin sesiyle tasavvufi gazelin bir bölümünü dinleyeceğiz.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 16. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde de Beluçi müziğinin farklı türlerini tanıtmaya devam ederek sizlerle beraber olacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farsudey.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Engelliler Günü.
Değerli dinleyiciler, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizle beraberiz.
Bu sohbetimizde engellilerin toplumdaki durumunu ve konumunu ele alacağız.
Engelliler her toplumda vardır ve o toplumun bir parçasıdır. Engellilerle ilgilenmek ise bir kamu görevidir. Dini öğretilere göre fiziksel ve zihinsel engellilere saygı duyulur. Allah-u Teala onlara iyilik yapanları mükafatlandırdığı gibi, bizzat onları da bu zorluğa katlanmalarından dolayı mükafatlandıracaktır. Bu bağlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir körü mescide veya evine götürürse veya ihtiyaçlarını giderirse, Allah onun her adımında bir köle azat etme sevabını yazar. Melekler ise ondan ayrılırken ona selam gönderir.
Günümüzde engelliler özel ayrıcalıklar aramaktan ziyade toplumun diğer üyeleriyle birlikte toplumda rol oynamak ve eşit sorumluluklar kazanmak istemekte ve güçlü organizasyonlar düzenleyerek unutulan haklarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kendilerini dünyanın en büyük azınlığı olarak gören engelli insanlar, bazı ülkelerde karar alma organlarını ve politika yapıcıları bile etkileyebilecekleri bir büyüme ve mükemmellik aşamasına ulaşmışlardır. engelliler bu şekilde kişiliklerinin ayaklar altına alınmasından kaçınmaya çalışıyorlar. İnsanlık kimliklerini korumaya çalışıyorlar.
Günümüzde dünya nüfusunun %15'inin çeşitli engellere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre engellilerin %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 1970'lerin başından beri Birleşmiş Milletler'in inisiyatifiyle engelli insanları desteklemeye yönelik uluslararası ilgi artıyor ve o zamandan beri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981'i Uluslararası Engelliler Yılı ilan etmiştir. Bu kesimin sorunlarına ve zorluklarına yönelik farkındalık yaratmak, siyasi ve sosyal alanlarda varlıklarını sürdürmeleri ve daha etkin faaliyetlerde bulunmaları için gerekli platformu oluşturmak amacıyla 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak kutlanıyor.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı her yıl Dünya Engelliler Günü için bir tema ilan ediyor. Sloganı ve yıllık temayı duyurmak, toplumun engelliler için fiziksel, teknolojik ve davranışsal engelleri nasıl ortadan kaldırmaya çalıştığına dair temel bir fırsattır. Koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından küresel bir pandemi çerçevesinde engelliler için de yeni zorluklar ve fırsatlar ortaya çıktı. Bu nedenle 2021'in Engelliler Günü sloganı COVID-19 sonrası kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir dünya için engellilerin liderliği ve katılımıdır.
Mart 2020'den bu yana dünyadaki herkes COVID-19'a verilen yerel ve uluslararası tepkilerin bir sonucu olarak şiddetli siyasi, sosyal ve ekonomik değişikliklerden etkilendi. COVID-19 salgınının sonuçları toplumdaki bireyleri az ya da çok etkilese de yüksek düzeyde kırılganlıkları nedeniyle engellileri daha fazla fiziksel ve sosyal risk altına soktu. Solunum fonksiyonlarında zorluklar, zayıf bağışıklık sistemi, altta yatan hastalıklar ve benzeri nedenlerle engelli kişiler pandemiye karşı son derece savunmasız kesim haline geldi. Bu nedenle koronavirüs hastalığı dönemlerinde engelliler ve yaşlılar gibi yüksek risk grupları için ek hususların belirlenmesi ve dikkate alınması gerekli hale geldi.
Bu kırılgan grupların bir kriz durumunda ihtiyaç duyduğu sağlık, tıbbi ve geçim hizmetlerine ve bakıma yeterli erişimini sağlamak ihtiyacında önemli bir artış oldu. Bu nedenle engellilerin ihtiyaçları hususunda planlama yapmak da şart oldu. Engelliler 1 milyar nüfusa sahip bir kesim olarak toplumdaki en dezavantajlı gruplardan biridir ve bu krizde can kayıpları açısından en savunmasızlar arasındadır. Normal şartlar altında bile engellilerin sağlık, eğitim, istihdam ve sağlık hizmetlerine erişim imkanı daha azdır. Bu kesimin normal şartlarda bile topluma katılımı sınırlıdır. Bu nedenle engellilerin geride kalmamasını sağlamak için bütünleşik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Aslında Uluslararası Engelliler Günü herkesin engellilerin karşılaştığı zorluklara karşı daha sorumlu davranmasına yardımcı olan bir gündür.
Tahran Radyosu.
Genel bir tanımla engelli olma, bedensel veya zihinsel güçte doğuştan veya sonradan oluşan bir kusur nedeniyle bireysel veya toplumsal hayatın normal aktivitelerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirememe durumudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre engellilik, birey ve çevresi arasındaki ilişkinin bozulması olarak kabul edilmektedir. Örgüte göre engelliler dünyadaki en büyük azınlıktır. Çünkü herhangi bir toplumdaki insanların ortalama %10'unu teşkil ediyor.
engellilere saygılı davranmak ve onlara yaratıcı, sanatsal ve entelektüel yeteneklerini geliştirme ve toplumu zenginleştirmek için katılımlarını sağlama fırsatı vermek şarttır. Yeni bin yılda istenilen gelişmenin sağlanması, engellilerin katılımını, potansiyellerinin ve verimliliklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Uygun koşulların yaratılması ve engellilerin haklarına saygı gösterilmesi, toplumun vatandaşları olarak bu insanlar için toplum borcunun sadece bir yönüdür.
Bugün birçok engelli insan, engelliliğin bir sınırlama değil, iradenin bir ifadesi olduğuna inanmaya başladı. Bunun güzel bir örneği Tokyo'daki Paralimpik oyunlarında görülebilir. İranlı engelli sporcular defalarca madalya kazandığında ve İran bayrağı diğer ülkelerin bayraklarından daha yükseğe çekildiğinde bunu açıkça görmek mümkün. Bununla birlikte bazı insanlar hala engelliliği bir yetersizlik olarak görüyor ve engelli bir kişiye iyi davranmıyor. Aynı zamanda zorluklar bu insanların kalplerinde umut ışığını parlatır ve başarı için çabalarını kat kat arttırır. İranlı engelli gençlerin motivasyonu, yeteneği ve coşkusu o kadar büyüktü ki, tesislerin olmamasına ve yaptırım ve koronavirüs şartlarına rağmen uluslararası düzeyde büyük başarılar elde etmeyi başardılar.
İranlı genç bir kadın olan Zehra Nimet'i engelli olmasına rağmen azmi, çabası ve iradesi sayesinde peş peşe zirveleri fethedebildiğini gösterdi. İran spor tarihinde Dünya Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan ilk kadın bunu en iyi şekilde gözler önüne sermiştir. Ayrıca 29 Mayıs 2013'te Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi töreninde Uluslararası Spor Akord Vakfı'ndan prestijli 2012 Londra Paralimpik sporcusu ödülünü aldı. Hem olimpiyatlarda hem de paralimpiklerde özellikle de Rio 2016'da kota kazanan ilk İranlı atlet, tarihteki ilk Asyalı kadın ve dünyadaki 13. sporcu sayılır. Ayrıca 2016 yaz olimpiyatlarında İran'ın bayrak taşıyıcısı olarak seçilmiştir. Böylece Zehra Nimet'i, ülkenin olimpiyat kafilesinin bayrak taşıyıcısı olan ilk engelli Müslüman kadın oldu.
Korona salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 yaz Paralimpik oyunlarında finale kalan Zehra Nimet'i Rusya, Brezilya ve Yunanistan'dan rakiplerini geride bırakarak finale kaldı. Ve finalde İtalya ile 5 set oynadıktan sonra berabere kalarak altın atışta altın madalyayı kazanmayı başardı. Böylece bu engelli İranlı sporcu, bayanlar bireysel klasik yay branşında üçüncü kez altın madalya kazandı.
Dünyada engellileri güçlendirmenin ve desteklemenin en iyi yollarından birinin spor olduğuna inanan Nimet'i, 2030 yılına kadar tüm engellilerin uygun bir iş ve güvenceye sahip olmasını umuyor ve dünyadaki tüm şehirlerin engelliler için uygun hale gelmesini temenni ediyor. Zehra Nimet'i hayatta bize tek bir şans verildiğine ve bunu en iyi şekilde kullanmamız gerektiğine inanıyor. Ayrıca İranlı engelli okçu Zehra Nimet'in sloganı Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından 2014 yılının en iyi 10 motivasyon cümlesinden biri seçildi. Nimet'in sloganı şöyle: "Engelliliğinize hiç ama hiç teslim olmayın ve tüm dünyada sporun engelli insanları güçlendirmenin en iyi yollarından biri olduğuna inanıyorum."
Değerli dinleyiciler, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce bizleri www.parstoday.com'dan takip edebileceğinizi görüş fesliklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde sizlerle birlikte Mümtehine suresinin yorumuna başladık. Bugün sohbetimizin devamında aynı surenin 7 ila 13. ayetlerini ele almak istiyoruz. Şimdi hep birlikte Mümtehine suresinin 7 ila 9. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum meveddeh. Vallahu kadir. Vallahu gafururrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Ola ki Allah sizinle İçlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Geçen sohbetimizde sizlerle küfür ve inat yüzünden din düşmanlarının safında yer alan dostlar ve akrabalar ile ilişkileri kesmekten bahsettik. Bu ayetler Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara hitaben şöyle buyuruyor. Mekke'de sizin akrabalarınızdan olan müşriklerin İslam'a yönelmeleri ve düşmanlıkların dostluklara düşmesi umut ediliyor. Tabii Müslüman olmadıkları hali hazırda bile eğer Müslümanlara karşı bir eylemde bulunmazlarsa onlara sevgi göstermek ve hizmet etmekte bir sakınca ve mani yoktur. Ve ahlaki ilkelere dayanarak onlarla ilişki ve bağlantı kurulabilir. Tabii ki Müslümanlar arasına nüfuz etmeyecek ve onlarla muaşeret sayesinde Müslümanların imanının zayıflamaması ve sarsılmaması şartıyla. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Müslümanlar ve diğerleri arasındaki sevgi veya düşmanlık kıstası dini öğretilerdir. Müslümanlara karşı eylemde bulunmayan ve komplo peşinde olmayan gayrimüslimlere iyi şekilde davranmak gerekir. Fakat iman ehline karşı düşmanlık ve komplo peşinde olanlar düşman sayılır ve onlardan beraat etmek gerekir. Kafirlerin Müslümanlara karşı kötü davranışları, onların husumet ve düşmanlıktan vazgeçmeleri şartıyla bağışlanabilir ve göz yumulabilir. İslam iyilik ve adalet dinidir, hatta kafirlere bile. Hayır işlerde muhtaç kafirler dikkate alınmalı ve onlara iyilikten vazgeçmemek gerekir. Şimdi Mümtehine suresinin 10 ve 11. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Ya eyyühellezine amenu izâ câekumul mu'minâtu muhâcirâtin femtehinûhun. Allahu a'lemu bi îmânihin. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ.
Ey iman edenler! Mü'min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mihri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mihir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Müslümanların Müslüman olmayanlara karşı davranışı hakkındaki önceki ayetlerin devamında bu ayetler biri Müslüman, diğeri olmayan eşler arasındaki ailevi ilişkilere işaret ediyor. Bu bağlamda şöyle buyuruyor. Eğer kafirlerden bir kadın İslam'a yönelip Müslüman olup size sığınırsa onun imanından emin olun. Ve emin olunca onu kafirlere geri göndermeyin. Böyle durumlarda eğer kadının kafir eşi onun mihir parasını ödemişse Müslüman hakim bu mihir parasını kafir eşe geri ödemeli. Eğer Müslümanlardan birinin eşi kafirlere sığınırsa Müslüman erkeğin zevciliğinden çıkıyor. Bu durumda Müslüman erkeğin ödediği mihir parasını eşine geri ödemelidir. Böyle yapılmazsa kafirlerden alınan savaş ganimetlerinden bir bölümü Müslüman erkeğin zararını telafi etmek için kendisine ödenmelidir. Bu ayet-i kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kadın din seçiminde eşine tabi değildir ve eşinin düşüncesinden bağımsız olarak kendi inancını seçmeli. Müslüman kadın veya erkek eşinin kafir olması ardından onunla ortak hayata devam edemez. Onlar doğal olarak birbirinden ayrılıyor ve boşanmaya ve boşamaya gerek kalmaz. Kafir bir kadın Müslüman olursa onun iman etmesinin sebebi ve tarzı incelenmeli ki onun bu işteki amacının casusluk veya eski eşiyle ihtilafı veya Müslüman bir erkeğe gönül bağlaması gibi konular olmasın. İnsanların maddi hakları onların İslam veya küfre tabi olmalarına bağlı değil. İnsanların ister Müslüman ister kafir haklarını adil şekilde riayet edilmelidir. Şimdi de Mümtehine suresinin 12 ve 13. ayetlerini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yuşrikne billâhi şey'en ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yektulne evlâdehun. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العلي العظيم.
Ey peygamber, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi, tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Muhacir kadınlar hakkındaki önceki ayetlerin devamında bu ayetler Müslüman tarafından Mekke'nin fethi ardından Müslüman olduklarını iddia eden ve Resulullah Efendimiz ile biat etmek isteyen kadınlar hakkındadır. Kadınlar ile biat konusunda bu ayetlerdeki şartlar erkekler hakkında da geçerlidir. Fakat cahiliye döneminde bu konular kadınlar arasında daha revaçtaydı ve ciddi mücadeleyi gerektiriyordu. Baba evine götürmek hedefi ile koca malından çalmak, özellikle eşin olmadığı sırada zina ve gayri meşru ilişkilerde bulunmak, meşru veya gayri meşru bebekleri düşürmek, ve başkasının çocuğunu büyüterek onu kendi eşine nispet vermekle savaşmak, toplumu cinsel ve finansal kirlilikten temizlemek için Resulullah'ın sert ve sıkı davranmasını zaruri kılıyordu. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Kadın, bağımsız, seçme hakkı olan, hakiki ve hukuki şahsiyete sahip olan bir varlıktır. Bu yüzden kadınlar siyasi ve sosyal konularda kendi iradeleriyle erkeklerden bağımsız karar alabilir ve kocalarına tabi değiller. Nitekim asr-ı saadet döneminde de kadınlar Resulullah Efendimiz ile direkt konuşur ve görüş bildirirlerdi. Kadınların fesattan uzak durmaları toplumun birçok fesattan uzak ve sağlıklı kalmasına sebep olur. Eğer kadınlar takvalı ve hasiyetli olur, çapkın erkeklerle cilveleşmezlerse, toplum önemli oranda gayri meşru ilişkilerden, ihanet eden eşlerden arınır. Sonuç olarak dizginsiz ve sağlıksız ahlaki ilişkilerin yol açtığı birçok toplumsal zarar ortadan kalkar. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma Namazı Hatibi, dünkü Cuma Namazı hutbelerinde şehit kanlarıyla kurulan üniversitelerin devrime zarar veremeyeceğini belirtti. İran Deniz Kuvvetleri Harekat Yardımcısı Tuğamiral Mustafa Taceddin'i Deniz Kuvvetleri'nin kazanımlarına atıfta bulunarak donanmanın teçhizatı ve elde ettiği kazanımlar ve başarılar düşmanı panikletti dedi. İran İslam İnkılabı rehberinin devrim muhafızlarındaki temsilcisi Hucetül İslam Abdullah Hacı Sadık'ı küresel emperyalizm İran İslam devrimiyle yüzleşmekten hayal kırıklığına uğradı. Bu yüzden kör eylemlere ve korkakça suikastlere başvurdu dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Tahran diyaloğu en iyi seçenek olarak görüyor açıklamasında bulundu. Rus heyeti başkanı Mihail Ulyanov, İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarının nükleer anlaşmayla ilgili olarak görüştüklerini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve daimi temsilcisi, yeni insani krizler İran'daki Afgan göçmenlerin sorunlarının ihmal edilmesine neden olmamalıdır dedi. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı, bilimsel kazanımların İslam ülkelerinde ticarileştirmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Pakistan Büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısını kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Filistinli bir gencin Siyonist rejim askerleri tarafından alenen kurşunlanarak şehit edilmesinin küresel bir tepkiyi hak ettiğini belirterek insan hakları birkaç suçlu hükümetin oyuncağı haline gelmiştir dedi. Avrupa Birliği, Cuma gecesi işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Siyonist şiddetin artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Henye, Filistinli esirleri eninde sonunda özgürleştireceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 491 terörist etkisiz hale getirildi dedi. PKK-YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82 ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.